Ayrım 42, sayfa 327. Danimarka, Eskimoğlar ve İslam. Mayıs 2007 yolculuğu. Avrupa, medeniyetin beşiği olarak anlatılıyor bize. Kopenhag kriterleri dillerden düşmüyor. İşte kriterin beşiği Danimarka'dayız. Yüzlerce yıldır sömürülen topraklarını el konulan Eskimoğlarıyla, gençlik evlerinin yıkılması, halk evlerinin kapatılmasıyla karşı karşıya olan vatandaşlarının polis devleti olarak nitelendirdiği Danimarka'ya gidiyoruz. Ole Sole emekli bir gemi inşaatı işçisi. Onunla Kopenhag'ın içinde devletin politikalarına isyan eden 1.000 kişinin yaşadığı Christiania köyünde de konuşuyoruz. Öyle çok şikayet duyuyoruz ki soruyorum. Türkiye'den bakınca bazılarına Danimarka medeniyetin beşiği olarak görünüyor. Mükemmel bir demokrasisi ve mükemmel bir özgürlük ortamı olduğuna inanıyoruz. Hayal mi görüyoruz? Keskin bir ifadeyle evet öyle. Tamamıyla hayal görüyorsunuz diyor. Ben nefes alabilmek için Türkiye'ye, Antalya'ya gidiyorum. Sizin ülkenizde çok daha özgür yaşanıyor. Türkiye'de halk, polis ve hükümet tarafından bizim kadar çok denetlenmiyor. Başi Kuarashi 36 yıldır Danimarkalı, Pakistan asıllı. Avrupa Irkçılıkla Mücadele Derneği Başkanı. Burada insan hakları ihlalleri o kadar akıllıca yapılıyor ki parmakla işaret edemiyoruz. Ancak burada yaşarsan her gün bin bir çeşit ihlale şahit oluyoruz. Turist gibi gelenler güzel yerleri geziyor, şık insanlara bakıyor, dirlik düzen var zannediyor. Ama bu sadece dış görünüş. Danimarka terörü destekliyor. Özgürlüğün beşiği Danimarka bir zamanlar siyasi mültecilerin aktığı ülkeydi. Ünlü Roj TV bölücü yayınlarını buradan sürdürüyor. Türkiye'nin terör konusundaki uyarılarına kulaklarına tıkayan Danimarka, Roj TV'nin terörü destekleyen yayınları hakkında açılan davada Roj TV'yi haklı buldu ve kapatılma talebini reddetti. Danimarka azınlık haklarını tanımıyor. Danimarka hükümeti Türkiye'yi bölmeye amaçlayan tüm ayrılıkçı örgütlere ev sahipliği yapıyor. Parlamenterleri Türkiye'de azınlık hakları diye ortalığı ayağa kaldırıyor. Danimarka'da yaşayan gerçek azınlıklara kök söktürüyor. Türkler, Pakistanlılar, Surinamlılar, Danimarka'da onlarca ana dilinde eğitim yasak. Onlar Danimarka'da kimliklerini yaşayamıyor. Kendi dinlerinde ibadet yapamıyor. Sıkıldıkları varoşlarda büyük baskı altında yaşamlarını sürdürüyorlar. Yeni göçmen yasası altında eziliyorlar. En temel insan hakkı olan evlilik hakkından bile mahrum ediliyorlar. Nasıl mı? Danimarka'da son dönemde lağvedilen yurttaşlık komisyonu üyesi İlyas Çavdar anlatıyor. Aile birleşimi ve yabancılar kanunu konusunda çok büyük zorluklar çekiyoruz. Örneğin anadolu eğitimini kaldırdılar. 24 yaş konusunu gündeme getirdiler. 24 yaşından aşağı olan bir yabancı kendi ülkesinden biriyle evlenemiyor. Aynı kuralın Danimarkalılara da uygulandığını hatırlatıyorum. Evet diyor, onlar için de özel bir kanun çıkartmışlar. 15 bin avron varsa dışarıdan biriyle evlenebiliyorsun. Danimarkalı için evliliğin bedeli bu. Bize gelince hem maddi hem manevi güçten yoksunuz. Gemi inşaatı işçisi Öz Hollandalı Ole İlyas'ı doğruluyor. Ben 3 aylığına Tayland'a gitmiştim. Taylandlı bir kadını çok sevdim. Ama bir arada yaşamak kısmet olmadı. Onu buraya getirebilmem için 80 bin Danimarka kronu yani 15 bin doları bankaya yatırmam gerekiyordu. Zengin olsaydım evlenebilirdim. Göçmen yasalarını tüm kalbiyle onaylayan Halk Partisi lideri Messerschmitt bakın ne diyordu. Aile birliğini sağlayamayabilirler belki ama biz evlenmelerine bir şey demiyoruz. Anlayamadım diyorum. İstedikleri yerde evlensinler ama aile birliği kuramazlar. Bir arada yaşayamazlar. Tahran'dan, şuradan, buradan Danimarka toplumunu hiç bilmeyen birini alıp buraya getiremezler. Düzeni korumak zorundayız. Mantık buydu. İnsanlar sonuna kadar özgürdü. İstedikleriyle evlenebilirlerdi ama bir araya gelemezlerdi. İşte bu yaklaşım hemen her konu için geçerliydi. Danimarka'da ırkçılık ve İslam. Danimarka özellikle 2001'den beri tüm Avrupa'da tırmanan ırkçı ve İslam karşıtı havayla sarsılıyordu. Onlarca yıldır burada yaşayan Müslümanlar tehdit altında ve düzenli hakaretin muhatabıydılar. Sade vatandaş Ole bunun küresel bir deney olduğundan söz ediyordu. Bir kere biz Danimarka'da dini çoktan unuttuk. Güya Hristiyanız ama bir Hristiyan gibi yaşayamıyoruz. İsa bizi görse korkar diyor, biliyor. Bir yandan diyorum, Danimarka'da Müslümanlara karşı büyük bir saldırı var. Karikatür krizi ardından İslam'a hakaret içeren yazılar. Müslümanlar üzerinde adeta sabır deneyi yapılıyor. Şu meşhur medeniyetler çatışması tezi mi sahneye konuluyor? Bence dinler arası ve uluslararası bir çatışma hedefleniyor diye cevaplıyor. Danimarka'nın ırkçı söylemlerle öne çıkan Halk Partisi lideri Messerschmidt'in söylemini doğruluyor. Messerschmidt ile röportajında neden Danimarka ve diğer batılı ülkelerin Müslümanlara karşı kışkırtıcı eylemlerde ısrarlı olduğunu sormuştu. Yumurta sarısı renkte dalgalı saçlarını düzelterek, "Çünkü İslami ülkeler gelişmek zorunda, çok gerideler," demişti. İnsan hakları, ifade özgürlüğü ve demokrasiden haberleri yok. Bunlarla mücadele etmek için o ülkeleri biraz olsun kışkırtmak gerek. Tabularını yeniden gözden geçirmeleri gerek. Cevabı buydu. Karikatür krizinin mimarı kimdi? Kışkırtma projesi küresel bir projeydi. Bakın, karikatürleri yayınlayarak uluslararası krize yol açan Jyllands Posten gazetesi editörü Fleming Rose kimdi? Fleming Rose, Amerikan düşünce kuruluşlarıyla yakın ilişki içindeydi. Rand Corporation ve Project of New American Century, yeni Amerikan yüzyılı projesi gibi kışkırtıcı eylemlerin planlama merkezleriyle bağlantılı örgütlerle ilişkisi vardı. TNAC, yani Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi adlı kuruluş, Amerika'nın askeri ve dış politikasını geliştirme amacıyla kurulmuştu. Bu proje içinde Amerikan devletinin tüm şahinler listesine rastlamak mümkündü. Projenin önde gelen araştırmacılarından Daniel Pipes, Fleming Rose ile irtibatta olan isimdi. Pipes'ın basında çıkan görüşleri onun hakkında yeterli bilgiyi veriyordu. Orta Doğu'da barış ancak İsrail'in askeri zaferiyle mümkündür. Amerika'da yaşayan Müslümanlar belli bölgelere toplanmalıdır gibi görüşler ona aitti. Pipes, Türkiye'de Soros'un desteğindeki üniversitelere gelip konferanslar verirdi. Daniel Pipes, Başkan Bush tarafından hükümetin finanse ettiği Barış Enstitüsü'nün başkanlığına atanmıştı. Pipes'ın Amerika'nın önde gelen gazetelerinde yazıları yayınlanmaktaydı. Daniel Pipes, Amerikan ve İsrail karşıtlarını izleme örgütlerinde yer alıyordu. İslam'ın Amerikanlaştırılması projesi üzerinde çalışıyordu. Avrupa'da aniden fişeklenen İslam karşıtlığı ve kışkırtıcı hareket işte bu çalışmaların sonucuydu. Danimarka'nın ünlü gazetesi ve editörü Muhammed karikatürlerini basın özgürlüğünün bir gereği saymış, konuyu kapatmıştı. Oysa aynı gazete bir Filistinli bebeği boğazlayan Ariel Sharon karikatürünü ırkçılık gerekçesiyle yayınlamamıştı. Bu ülkede basın özgürlüğü çift taraflıydı. Avrupa'ya bir öteki gerekli. Bu çift taraflılığı hükümet destekli Danimarka İnsan Hakları Derneği yetkililerine sordum. Birgit Kofod Olsen, röportaj yapacağımız odaya müdürü olduğunu söylediği bir beyle girdi. Kameramızın görüş alanı dışına oturan yetkili zaman zaman lafa karışacak, Birgit'in zorlandığı noktalarda devreye girecekti. Karikatür krizi konusunda beklenen cevap geldi. İfade özgürlüğü kapsamında demokratik bir toplumda gazetelerin provokatif şeyler yayınlaması olağan. Danimarka'da bu çok tartışıldı. Sakin ve etkileyici bir ses tonuyla devam etti Brigitte. İnsan hakları ve yasal yönden bakarsak bu tür çizimler zaten bir tartışmayı başlatmak amacıyla yapıldı. Sonunda ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu onayladı. Sözünü bitirip amirine bakıyor. Yani diyorum, onlar da bunun ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu kabul etti, öyle mi? Evet, diyor biri gitti. Bu krizden sonra bizim gibi azınlık ve dinci grupların çok olduğu karışık bir toplumda ne yapabileceğimizi konuşmaya başladık. Toplumun farklı kesimlerinde bize özgü sınırların nereye kadar olduğunu ölçmeye çalışıyoruz. Biri gitti olayın özünü açıklamıştı. Karikatürler ölçüm mekanizması olarak kullanılmıştı. Psikolojik harekat çerçevesinde planlanmıştı. Danimarka Halk Partisi Avrupa'nın birliği için bir öteki yaratılmasından söz ediyordu. Bin bir parçaya bölünmek üzere olan Avrupa'ya köklü bir düşman gerekti. Morten Messerschmidt, İslam'ı tartışmaya açmak için bir adım gerektiğini söylüyor. Karikatürlerin bu işlevi başarıyla yerine getirdiğini anlatıyordu. İslam'la ilgili özgürce tartışabilmemiz için bir adım atılmış oldu. Terör saldırıları ve Danimarka camilerinde artan kökten dincilik tartışma masasına geldi. Amaç da buydu. Halk Partisi krizin hemen ardından Müslüman azınlığın özür talebine şu sözlerle karşılık vermişti. Kim Müslümanlardan özür dilerse vatan haini sayılacak. Danimarka'da ötekiler vardı. Müslümanlar iç düşman, zararlı tohumlar, beşinci kol gibi ifadelerle anılmaktaydı. Grönland'ın işgali. Danimarka'nın ülke tarihinde 2001'den sonra yükselen İslam karşıtlığına benzer bir tavır zaten vardı. Büyüklüğü Avrupa yüz ölçümü kadar olan Grönland'ı işgal ettikleri zaman Eskimo halkının çilesi başlamıştı. İlginçtir. Grönland işgal edilirken ilk adımı Hristiyan misyonerler atmıştı. Eskimo'lar tıpkı Kızılderililer gibi önce din değiştirmeye zorlandılar. Kültürlerinden uzaklaştırıldılar. Her şey 18. yüzyıl başında bir misyonerin Grönland'a girmesiyle başlamıştı. Yüzyılın sonunda Danimarka Krallığı adayı sömürgesi yaptı. Søren Thusen, Eskimo Tarihini Araştırma Enstitüsü'nde profesör. Enstitü Eskimo'lara ait folklorik fotoğraflar ve haritalarla dolu. Danimarkalılar 1721'den sonra küçük koloniler halinde Grönland'a yerleşmeye başlamışlar diyor. Eskimo'lar topraklarına yerleşen Danimarkalılarla ticarete girmişler. Yavaş yavaş da onların dinini benimsemişler. Eskimo bir papaz. Søren Thusen, Kopenhag'da bulunan bir Eskimo papazın adını veriyor bana. Jens Christiansen'le uzun uğraşıların sonunda buluşuyoruz. Son derece çekingen görünüyor. Röportajın başında siyasi fikir beyan edemeyeceğini belirtiyor. Eskimoların nasıl din değiştirdiklerini soruyor. Grönland'daki Eskimolar, Alaska'daki Eskimolarla aynı dini inanca sahiplerdi diyor. Yani şamandılar. Başını sallıyor. Kısık ve çekik Eskimo gözleri papaz kıyafetiyle çarpıcı bir çelişkiyi ortaya koyuyor. 1721 yılında Danimarkalı bir misyoner Grönland'a gidiyor, yerlilerle tanışıyor. Olay böyle başlıyor. Şimdi Grönland'ın %98'i Hristiyan. %2'si ne diye soruyorum. Kiliseye üye olmayanlar diyor. %98 halk misyonerler tarafından Hristiyanlaştırıldı. Ve Eskimoğullar Hristiyanlığa geçişle beraber kültürlerini de kaybettiler, öyle değil mi? Ellerine bakıyor. 300 yıl oldu aşağı yukarı diyor. Sonra daha kararlı bir ifadeyle evet doğru. Hristiyanlığa geçtiğimiz zaman kendimize ait olanları kaybettik diyor. Yaşantımızda Hristiyanlık egemen oldu. Kültürümüz tamamen değişti. İçini çekiyor. Konuşurken büyük bir tedirginlik ve sıkıntı içindeymiş duygusunu uyandırıyor. Eskimo kültürünün çok zengin olduğu söylenir. Danimarka kültüründen çok daha zengin bir kültürden bahsedilir. Kültürünüzün özelliklerini biraz anlatır mısınız? Eliyle kameraya işaret edip çekimi durduruyor ve şunları söylüyor. Bakın ben bir papazım. Eskimo bir papaz. Bir Hristiyan olarak o konulara fazla giremem. Ama şu bir gerçek ki söylediğiniz doğrudur. Hristiyanlar geçtiğimiz 300 yıl içinde büyük kayıplarımız olduğu doğrudur. Bunu inkar edemeyiz. Yaşlılar arasında Eskimo kültürünü muhafaza edenler olsa da büyük çoğunluk asimile olmuştur. Acı çekiyor gibiydi.